Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet isimli eserinden sizlere aktarımlar, paylaşımlar yapıyorum. Bugün 3. asıl kazanç ve ticaretin edepleri bahsindeyiz. Dünya ahiret konağının yolu mesabesindedir. İnsanın bu yolda azığı ve geçime ihtiyacı vardır. Azık ve geçim ise çalışmasız ve ticaretsiz mümkün olmaz. O halde çalışma ve ticaret edeplerini öğrenip tatbik etmek insanlara gereklidir. Ama ilim ve amel ile ilgilenmeyip kendini tamamıyla dünya işine veren kimse bedbaht olur. O halde mutlu ve talihli olan hem geçim işleriyle hem de ahiret işleriyle uğraşıp esas maksadı ahiret olup geçim işlerini kalp huzuru ile ahiret sebeplerini kazanmak için yapan kimsedir. Bu itibarla biz burada çalışma ve ticaretin edeplerini ve hükümlerini 5 kısımda anlatacağız. 1. kısım çalışmanın fazileti ve sevabı hakkında, 2. kısım muamelenin yani alışverişin doğru olmasının şartları hakkındadır. Diğer kısımlar insafın ötesinde olan lütuf ve kerem hakkındadır. Dünya muamelesinde din ehline şefkat ve merhamet etmek beyanındadır. 1. bahis, çalışmak, ticaretin fazileti ve sevabı. Bil ki, kişi kendini ve çoluk çocuğunu kimseye muhtaç etmemek için kifayet miktarı helal mal kazanmak, din yolunda yapılan cihattan sayılır ve ibadetlerin çoğundan faziletlidir. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla oturuyordu. Pazar ehlinden yani esnaftan bir baba yiğit sabah erkenden peygamberin yanından geçerek dükkanına gitti. Ashab, yazık bu genç keşke böyle sabahleyin Allah yoluna gitseydi deyince Peygamber Efendimiz böyle demeyiniz. Eğer kendini, anne babasını ve çoluk çocuğunu kimseye muhtaç etmemek için gidiyorsa Allah yolundadır. Eğer zenginlik kazanmak, şan şöhrete kavuşmak için gidiyorsa şeytan yolundadır. Ve yine buyurdu ki, insanlara muhtaç olmamak için yahut komşularına ve akrabalarına iyilik etmek için dünyada helalden kazanmaya çalışan kıyamet günü yüzü ayın 14'ü gibi parlar. Ve yine Peygamberimiz buyurur ki, alışverişinde doğru konuşan tüccarlar sıddıklarla beraber haşrolur. Ve yine buyurur ki, Allah çalışan mümini sever. Ve yine buyurdu ki, şeriat nasihatlerin iyi yerine getirilirse, şartları ve hükümleri gözetilirse, helal olan şeylerin en faziletlisi meslek sahiplerinin kazancıdır. Ve yine buyurur ki, ticaret yapın, zira insanların rızkının 1/9 ticarettedir. Ve yine buyurdu ki, dilenme kapısını kendine açana Allah 70 ihtiyaç kapısını açar. Hazreti İsa bir kimseyi ibadet ederken gördü. Yemek ve ihtiyaçlarının nereden geldiğini sordu. O kimse, benim bir kardeşim var, yemeğimi o verir dedi. Hazreti İsa, öyleyse kardeşin senden daha çok ibadet ediyor buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz, hiçbiriniz çalışmayı bırakıp Allah'ım rızkımı ver demesin. Zira bilirsiniz ki Allah gökten altın ve gümüş indirmez demiştir. Lokman Hekim oğluna vasiyet edip buyurdu ki, oğlum işten çalışmaktan el çekme. Zira insanlara muhtaç olanın kalbi dar olur, aklı zayıf olur ve mürüvvetsiz olur. İnsanlar ona hakaret gözüyle bakar. Büyük zatlardan birine sordular. İbadet eden mi yoksa doğru tüccar mı daha iyidir? Doğrusu tüccar daha iyidir. Zira o her zaman cihattadır. Çünkü şeytan ölçüde, tartıda ve alışverişte daima ona kast etmektedir. O ise şeytana muhalefet etmektedir. Hazreti Ömer, pazarda çoluk çocuğumun nafakası için helal kazanmak isterken bana ölümümün gelmesini istediğim kadar başka bir şey istemem derdi. Ahmet bin Hanbel'e, mescidin bir köşesinde durup ibadet eden ve Allah'ım bana rızkımı ulaştır diyen kimse hakkında ne dersin dediler. Buyurdu ki, o kimse herhalde cahil olup Allah'ın şeriatini bilmiyor. Zira peygamber buyurur ki, Allah benim rızkımı kılıcımın gölgesine vermiştir. Yani harp etmeye bağlamıştır. 2. Kesbin yani kazancın şer'i yolları. Bil ki bu bahsin tafsilatı uzundur. Bununla ilgili meseleler fıkıh kitaplarında belirtilmiştir. Biz bu kitapta çok ihtiyaç duyulan hususları anlatacağız. Kesb umumiyetle 6 muameleden ayrı olamaz. Onlar bey, riba, selem, icar, mudarebe ve şirkettir. O halde bu akitlerin şartları belirtilmelidir. Şimdi bunları manalarıyla birlikte izah etmek istiyoruz. Birinci akit bey yani alışveriş. Alışveriş bilgilerini öğrenmek farzdır. Hiç kimse bundan müstani değildir. Hazreti Ömer her defa pazara çıktığında halkı ciddi şekilde uyarır ve fıkhımızı bilmeyen bizim pazarlarda alışveriş yapmasın, zira farkında olmadan harama ve faize düşer derdi. Alışverişin 3 rüknü vardır. Birincisi satıcı ve alıcıdır. Bunlara akdedici de denir. İkincisi maldır. Buna da üzerindeki akit yapılan eşya anlamında makudun aleyh denir. Üçüncüsü ise beydir. Yani sözüdür, verdim, aldım sözleridir. Birinci rükün akitler. Çarşı ve pazar ehli çocuklarla, delilerle, köle ve ama olanlarla, haram yiyen kimselerle alışveriş yapmamalıdır. Çocuğun alışverişi velisinin izniyle de olsa batıldır, delinin alışverişi de batıldır. Hanefilere göre ise bunların bey'i yani alışverişi sahihtir. Hakiki bir akit yapılacaksa velilere izin vermelidir. İkinci rükün satılan alınan mal. Alışverişi yapılan malda 6 şartı gözetmelidir. Birinci şart, alışverişi yapılan mal necis ve murdar olmamalıdır. İkinci şart, satılan malın faydası olmalıdır. Yani farenin, yılanın, akrebin ve diğer haşeratın satışı batıldır. Üçüncü şart, satılan mal satıcının mülkü olmalıdır. Zira başkasının malını satmak batıldır. Kocasının, babasının, oğlunun malı dahi olsa böyledir. Sattıktan sonra izin verse de yine sahih olmaz. Satıştan önce izin gereklidir. Hanefi'ye göre ise satış bekletilir. Mal sahibi izin verirse sahih olur. Tabi İmam Gazali Hazretleri malum Şafii fıkhına göre hükümler verdiği için burada Hanefi fıkhında bizlere hatırlatıyor. Dördüncü şart, satılan şeyin teslim edilmesi mümkün olmalıdır. Kaçmış kölenin, havuzdaki balığın, havadaki kuşun, karındaki yavrunun, aygırın sırtındaki tohumun satışı batıldır. Beşinci şart, satılan malın aynı miktarı ve vasfı bilinmelidir. Aynının bilinmesinin misali şöyledir. Bir sürü koyundan belirsiz bir koyunu yahut bir bölük kumaştan bir kumaşı veya bunlardan istediğini sana sattım derse bu satış batıldır. Belki işaret edip birini tayin ettikten sonra satmalıdır. Altıncı şart, satın aldığı malı teslim almadan satması sahih olmaz. O halde önce kabzetip ondan sonra satmalıdır. Hanefi'ye göre arazileri kabzetmekten önce de satmak sahihtir. Üçüncü rükün akit. Satış akdinde satışı ifade eden sözleri ve tabirleri kullanmalıdır. O halde satıcı bu malı sana sattım demeli, müşteri de satın aldım demelidir. Yahut bu malı sana verdim demeli, o da aldım demelidir. Yahut her ne kadar serahatle söylemeseler de satmak ve almak anlamlarını ifade eden sözler söylemelidir. İkinci akit faiz, riba. Faiz iki şeyde olur. Altın ile gümüş ve yemeklerde. Altın ve gümüşün bey'inde iki şey haramdır. Birincisi altını altına, gümüşü gümüşe satarken o mecliste alınan ve satılan hazır olmazsa ve ayrılmadan önce mal kabzı yapılmazsa haram olur. O mecliste kabzı mal yapılmazsa satış da batıldır. İkincisi altın ve gümüşü kendi cinsiyle satarken fazlalık haram olur. Mesela bir iyi altını iyi bir altın ile ona ilaveten düşük bir altına satarsa haram olur. İyi bir altını kötü bir altın ile biraz fazlaya satarsa satış batıl olur. Zira altın ve gümüşün iyisi kötüsü, kırığı ve sağlamı satışta birdir. O halde eğer bir sağlam altınla bir elbise satın alsa ve o elbiseyi de bir altın ve bir karışık altına satarsa sahih olur, maksadı da hasıl olur. Yiyecek maddelerde riba, yenecek maddeyi veresiye olarak cinsiyle satmak caiz değildir. İki ayrı cinsten olsa yine böyledir. Belki yemek satışında aynı mecliste hem mal hem de fiyat kabzı gereklidir. Eğer ikisi birden aynı cinsten olursa, mesela buğdayı buğdaya satmak gibi, hem veresiye caiz değildir hem de fazlalık. Belki eşit olmalıdır. Eğer tartıyla eşit olsalar yine olmaz. Zira her şeyde eşitlik mutad olan şekilde gözetilmelidir. O halde koyunu kasaba verip karşılığında et almak, buğdayı ekmekçiye verip ekmek ve susam ve ceviz yağı çıkarana kadar verip yağ almak, bunların hepsi caiz değildir ve yerini bulmaz. Eğer satış yemek almak istese o yemeği harcayabilir, fakat satış sahih olmaz. Müşterinin buğdayı ekmekçi zimmetine, ekmekçinin ekmeği de müşteri zimmetine geçmiş olur. İstedikleri zaman birbirlerinden isteyebilirler. Eğer birbirlerine helal etmek isteseler ve birisi bey'in sihatinde ben sana helal ettim, sen de yemeği bana helal etmek şartıyla dese, bu riba batıl olur, yani sahih olur bu sefer. Eğer şart koşmadan helal etse, fakat karşı taraf böyle düşündüğünü bilse, bu şekilde de onunla Allah arasında helallik olmaz. Zira bu kalbiyle değil, diliyle yapılan bir rıza olur. Kalp ile olmayan rıza da öbür dünyada bir şeye yaramaz. Bu hususta geniş tafsilat vardır, fakat anlattıklarımız bilinmesi gerekli ve kaçınılmazdır. Böylece bu hususta bilmedikleriyle karşılaşırlarsa bunu sorup öğrenmesi gerekli olduğunu ve ondan kaçınması gerektiğini idrak eder, yoksa harama düşer ve özrü kabul olmaz. Çünkü ilimle amel etmek gibi ilim öğrenmek de farz-ı ayındır. O halde alışveriş yapan tüccar abilerimizin bu hususları, ticaret hukukunu, fıkhını bilmelerinin kendilerine farz-ı ayın olduğunu biz de hatırlatmış olalım. Üçüncü akit, selam satışı. Selam satışında 10 şart gözetmelidir. Birinci şart, akit anında bu altını yahut elbiseyi yahut bu malı şu evsaftaki bir yük buğday karşılığında selam olarak sana verdim demelidir. Buğdayın evsafını belirtirken bütün önemli sıfatlarını belirtmeli ve adet olarak müsamaha edilmeden bütün özelliklerini hiçbir icmale gerek kalmayacak şekilde belirtmelidir. Öbürü de kabul ettim demelidir. İkinci şart, verdiği şeyi ölçüsüz tartısız vermemeli, ağırlık ve miktarını bilmelidir. Üçüncü şart, akit meclisinde fiyatı tespit etmelidir. Dördüncü şart, evsafını belirtmekle durumu anlaşılan şeyleri selam yapmalıdır. Hububat, pamuk, yün, ipek, süt, et ve hayvanlar gibi. Beşinci şart, mal sonradan müşteriye teslim edilmek üzere olmalı ve teslim zamanını belirtmelidir. Mahsul meydana gelince dememelidir. Zira mahsulün meydana gelmesi farklı olur. Altıncı şart, selam yaptığı mal tayin ettikleri zamanda bulunmalıdır. Mesela eğer meyve üzerinde yetişmediği bir zamanda selam yaparsa batıl olur. Yedinci şart, teslim edeceği yeri belirtmelidir. 8. şart, hiçbir muayene işaret etmemelidir. Mesela bu bahçenin üzümü ve bu tarlanın buğdayı dememelidir. Zira böyle akit batıl olur. 9. şart, kıymetli ve nadir olan şeye selam yapmamalıdır. Mesela gayet büyük bir inci tanesi yahut yanında çocuğu da bulunan güzel bir cariye gibi, bunlara benzer ne var ise. 10. şart, buğday ve arpa gibi ribevi olan maddeleri yine aynı cinsten buğday ve arpa karşılığı olarak selam veresiye suretiyle satmak olmaz. 4. akit, icare. İcarenin iki rüknü vardır: ücret ve menfaat. Akit sahipleri ve akit bey bahsinde anlatıldığı gibidir. Ücret, eğer evi tamir etmek üzere verseler icare batıl olur. Zira tamir meçhuldür. Eğer evi 10 akçe ile tamir etse dese yine batıl olur. Zira yapılacak tamirat işi meçhuldür. Menfaat mübah bir şey olmalı, belli olmalı ve biraz eziyet ve zahmetli olmalıdır. Ve icarenin sahih olabilmesi için vekillik cari olabilecek şey olmalıdır. Menfaatte de 5 şey gözetmelidir. Birinci şart, işin biraz değer ve kıymeti olmalıdır ve onda biraz zahmet ve meşakkat olmalıdır. İkinci şart, icare muayyen bir menfaatin sağlanması için olmamalıdır. Mesela eğer meyve ve sebzesini almak için bostanı veya bağı kiralasa yahut sütünü sağmak için yahut masrafın taahhüt et üzere ineğe yarı yarıya verirse bunların hepsi batıl olur. Üçüncü şart, teslimi mümkün ve haddi zatında mübah olan bir iş için kiralama yapılmalıdır. Dördüncü şart, kiralaması yapılan iş, işveren üzerine farz olmamalı ve hem de vekaleten yapılabilen işler olmalıdır. Beşinci şart, icar işi bilinmelidir. Mesela bir hayvanı kiralayacaksa hayvanı görmelidir. Sahibi de nasıl bir yük vurulacağını, kimin bineceğini bilmelidir. Beşinci akit, müdarebe. Kelime anlamı olarak bir insanın başkasına para verip kârın bir nispeti ile çalıştırmasıdır. Müdarebenin üç rüknü vardır. Birinci rükün sermayedir. Sermaye altın veya gümüş olmalıdır. Madeni paralar ve elbise gibi şeylerle müdarebe sahih olmaz. Ağırlığı da bilinmeli ve işçiye teslim edilmelidir. Eğer mal sahibi elinde kalmasını şart koşarsa müdarebe sahih olmaz. İkinci rükün, mal sahibi işçiye hisse tayin etmelidir. Mesela kârın yarısı veya üçte biri gibi. Eğer 10 dirhemi bana yahut sana mahsus olduktan sonra kalanı aramızda bölüşelim diye şart koşarsa batıl olur. Üçüncü rükün, iştir. İşin ticaretle alakalı olması, alışveriş kısmından olması, sanat ve meslek kısmından olmaması şarttır. Mesela buğdayı fırıncıya yarı yarıya pişirmek için vermesi batıldır. Keten tohumunu bu şekilde tohumcuya vermesi de batıldır. Eğer ticarette falan kimseden başka kimseye satmamak veya falan kimseden başka kimseden almamak şartıyla diye şart koşarsa batıl olur. Hülasa muamele imkanlarını kısıtlayan her şey böyledir. Altıncı akit, şirket akdi. Şirket akdinde iki kimse bir malda ortak olup birbirlerine tasarruf izni verirler. Hisseleri eşit ise kâr aralarında yarı yarıya olur. Hisseler farklı ise kâr da ona göre olur. Eğer kârını şartla farklı yaparlarsa caiz olmaz. Üç, muamelede adaletli ve insaflı olmak. Bil ki bu anlatılanlar, yapılan muamelelerin şeriatın zahirine göre sıhhatli olmasının şartlarıdır. Fakat çok muameleler var ki zahire göre onun sıhhatine fetva verilir. Fakat onu yapan Allah'ın lanetinde olur. Onlar Müslümanlara zarar ve zahmet veren muamelelerdir. Bu da iki kısımdır. Biri umumi, diğeri de hususidir. Müslümanlara zahmeti umumi olan şey de iki kısımdır. Birincisi ihtikardır. Şeriatta ihtikar yapan melundur denilmektedir. İhtikarcı, yiyecek maddelerini biriktirip pahalılaşması için saklayandır. Evet, sanki bugün, şu anda tam bugün yazılmış gibi, binlerce yıl önce yazılan bir yazı ve bugün aynı şey şu anda gündemde. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, yiyecek maddelerini pahalılaşması için 40 gün saklayan hepsine sadaka verse bunun günahından kurtulamaz. İhtikar, haram olmasının hikmeti, bunun insanların zararını olduğu içindir. Zira insanları ayakta tutan yiyecek maddelerdir. Birine satar ve o da onu saklarsa diğerleri alamazlar. İnsaf ötesindeki ihsan ve iyilik. Bil ki Allah ihsanı emredip buyurur ki, şüphesiz Allah adalet ve ihsanı emrediyor. Bundan önceki kısımlarda adalet bahsi vardı. Zulümden kaçınmak için adalet anlatıldı. Bu kısım ihsanı bahsindedir. Allah buyurur ki, şüphesiz ihsan edenlere Allah'ın rahmeti yakındır. Yalnız adaletle yetinenler din yolunda ancak sermayelerini korumuş olurlar. Kâr ise ihsandadır. İhsancılar ahiret ticaretinin kârını hiçbir muamelede ihmal etmeyenlerdir. İhsan iyilik yapmaya denir. Seninle muamele yapan birisinin kendi üzerine farz olmadığı halde iyilik yapmasıdır. İhsan dereceleri de 6'dır. 1. Alıcıdan ihtiyaç olduğu için razı olsa bile fazla kar almamalıdır. 2. Fakirlerin malını fazlaya alıp onların gönlünü şad etmelidir. 3. Müşteriye mühlet vermektir. Peygamber Efendimiz buyurur ki, alışverişte kolaylık gösterenlere Allah merhamet etsin. Ve buyurdu ki, alışverişte kolaylık gösterenlerin bütün işlerinde Allah kolaylık gösterir. Hadiste, bir kimsenin bir kimse zimmetinde belli bir müddeti olan bir borcu olur da, her gün ona mühlet verirse, o günde malın tamamını sadaka vermiş gibi sevap alır. 4. Borcu ödemekte ihsan, istemeye ihtiyaç bırakmadan ödemede acele etmek ve paranın iyisiyle ödeyip kendi eliyle ödemek ve mal sahibinden kimse gelmeden evine göndermektir. Hadiste buyurulur ki, bir kimse borç ettiği zaman güzel bir şekilde ödemeyi niyet ederse, Allah ona yardım için birçok melekleri görevlendirir. Onu beladan korurlar ve borçtan kurtulması için dua ederler. Ama ödeyebildiği halde mal sahibinin izni olmadan bir saat geciktirirse asi ve zalim olur. Namaz kılarken de, oruç tutarken de, uyurken de, yani bütün hallerde Allah'ın laneti altında bulunur. Bu öyle bir günah olur ki uykuda daldığı zaman bile kendisinden ayrılmaz. Eğer bir şey satabildiği halde satmazsa yine asi olur. Eğer geçmez akçe ile öderse ya da mal sahibinin isteksiz olacağı şeylerle öderse asi olur ve mal sahibi razı oluncaya kadar onun günahından kurtulmaz. Bunları halk basit bilir fakat haddi zatında büyük günahlardır. 5. Birisiyle alışveriş ettikten sonra pişman olduğunu görürse onunla ikale etmek yani satışı geri çevirmektir. Peygamber Efendimiz buyurur ki, yapılan satıştan pişmanlık duyduğunu anlayıp satışı ikale edenin günahlarını Allah imha eder. İkale farz değil ise de çok sevaptır. 6. Fakire az bir şey de olsa veresiye vermek ve verebilinceye kadar geciktirmek niyetiyle vermelidir. Ölürlerse de helal etmelidir. 5. Dünya muamelelerinde dini korumak. Bil ki dünya ticaretinin ahiret ticaretinden alıkoyduğu kimse bedbahtır. Zira düşün, bir altın kabı toprak kaba değişenin durumu ne olur? Öyleyse kendine acımayıp ondan gafil kalmak ve kendini tamamıyla ticaret ve ziraat işlerine vermek doğru değildir. Din hususunda kendine acımak şu 7 ihtiyatı gözetmekle olur. 1. ihtiyat, her gün kalbinde iyi niyetleri ve hayırlı azimleri tazelemelidir. İnsanlara muhtaç olmamak, onlardan umut edip bir şey beklememek için kendinin ve çoluk çocuğunun rızkını helalden kazanmaya, ahiret yolunda çalışıp meşgul olmak imkanı bulmak için azık ve boş zaman teminine niyet etmelidir. 2. ihtiyat, bilmelidir ki insanlardan en az 1000 kişi onun için çalışmadan bir gün bile yaşayamaz. Mesela fırıncı, çiftçi, kilimci, demirci, dokumacı ve diğer sanat erbabı gibi. Bunların hepsi onun işiyle meşguldürler. Zira bunların hepsine ihtiyacı vardır. Öyleyse onlar onun işleriyle meşgul olurken hiç kimsenin kendisinden fayda görmemesi doğru olmaz. Dünya insanları hepsi yolculuktadır. Yolculara yaraşan birbirlerine arkadaş, yardımcı olmaları ve birbirlerine acımalarıdır. 3. ihtiyat, dünya pazarı onu ahiret pazarından alıkoymamalıdır. Ahiret pazarı camilerdir. Zira Allah buyurur ki, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Hazreti Ömer pazarda çarşıda derdi ki, ey tüccarlar, gününüzün başını ahiret için, geri kalanını da dünya için harcayın derdi. 4. ihtiyat, çarşıda pazarda Allah'ın zikrinden gafil olmamalıdır. Mümkün oldukça kalbini ve dilini ondan uzak tutmamalıdır. Zira kalp ve dilin Allah'ın zikrinden uzak kalmasıyla bütün dünya ile karşılanmayacak faydalar elden gider. Gafiller arasında yapılan zikrin sevabı daha fazladır. Peygamber Efendimiz buyurur ki, gafiller arasında Allah'ı zikreden kimse, kuru ağaçlar arasında canlı gibi ve namertler arasında bulunan kahraman gaziler gibidir. 5. ihtiyat, pazara düşkün olmamalıdır. Şöyle ki, herkesten önce pazara gidip, herkesten sonra dönmemelidir. Uzak seferlere, tehlikeli yollara ve deniz yolculuğuna gitmemelidir. Çünkü bunlar çok dünya ihtirasından ileri gelir. Altıncı ihtiyat, şüphelilerden kaçınmalıdır. Ama insan kaçınmaz da haramın etrafında dolaşırsa fasık ve asi olur. Şüphelendiği her şeyden, müftülerden değil, kalbinden fetva almalıdır. Eğer bunun ehli ise, gerçi kalp ehli olmak gayet nadirdir. Demek ki kendi kalbinde bir şeyde kötülük görürse onu almamalıdır. Zalimler ve onlara alakadar olan kimselerle ticaret yapmamalıdır. Hiçbir zalime veresiye satış yapmamalıdır ki zalimin ölümüne üzülmesin. Zenginleşince buna sevinmemelidir. Zalimlere sattığı şeyden yardım görürlerse onların zulmüne ortak olur. Mesela İslam düşmanlarına kağıt satarsa kıyamet gününde onlarla muahaze edilecektir. Velhasıl herkesle muamele etmemeli, belki muamele yapmaya yarar kimseler aramalıdır. Şöyle rivayet edilir ki, bir zamanlar pazara gidenler kiminle muamele yapalım diye sorunca, kiminle arzu edersen onunla yap, çünkü bütün pazarcılar ihtiyat ehlidir derlerdi. Sonra bir zaman geldi, bütün pazar ehliyle yapın, yalnız falan filan hariç derlerdi. Ondan sonra da bir zaman gelecek ki, hiç kimseyle muamele yapmayın denilecektir. Bu söz bizim zamanımızdan evvel söylenmiştir. Bizim zamanımızda böyle olduğundan korkulur. Çünkü muamelelerde helal haram arasında ayrım yapılmamakta. Halk haramlara dalmaktadır. Bunun sebebi akılları ve dinleri noksan olan danışmanlarının verdiği fetvalardır. Onlar dünyanın her tarafı bir olmuştur, yani hepsi haramdır diyorlar. Bu söz haddi zatında büyük bir hatadır. İşin gerçeği bunun ötesindedir. Bunun izahı bundan sonra helal haram bahsinde gelecektir inşallah. Yedinci ihtiyat, muamele yaptığın kimse ile hesabını doğru yapmalısın. Gerek konuşmada, gerek duymada, gerek vermede ve gerek almada olsun. Kıyamet gününde zalim ve mazlumun yüzleştirileceklerini, mazlumun zalimden hakkını alacağını düşünmelidir. Büyüklerden biri rüyasında bir tüccar görüyor ve ona Allah sana ne yaptı diye soruyor. Tüccar diyor ki, önüme 50 bin sahife getirdiler. Ya Rabbi, bunlar hepsi benim günahımın sahifeleri mi dedim. Hitap geldi ki, ey falan, 50 bin kimseyle alışveriş yapmışsın, her biri onun sahifesidir. Tüccar diyor ki, sahifelerde yapılan bütün muamelelerin başından sonuna kadar tafsilatını buldum. Velhasıl eğer aldattığı kimseden zimmetinde bir kuruş bile kalmış ise mutlaka çekecektir. Ve o kuruşu ödeyip uhdesinden kurtuluncaya kadar hiçbir şeyin ona faydası olmayacaktır. Muamelelerde salih selefin halleri ve şeriatin yolu bu anlattıklarımızdır. Bu zamanda bu sünnet kalkmıştır. Muamele ilmi unutulmuştur. Bu zamanda bir sünneti ihya eden büyük sevaplar kazanır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurur ki, bir zaman gelecek ki bir kimse bu yaptığınız ihtiyatın onda birini yaparsa ona yeter. Niçin ya Resulallah dediler? Çünkü siz inananlar arasındasınız. Hayırlara inanıyorsunuz. Onun için ihtiyat yapmak size kolay gelir. Ama onlar hayırlara inanmayanlar arasındadır. Bu sebeple bu gibi ihtiyatları yapanlar gafiller arasında garip kalır buyururdu. Bunu anlatmaktan maksat, bu kadar ihtiyatlar nasıl yapılır diye ümitsizliğe düşülmesin. Zira bu zamanda yapılan az riayet kifayet eder. Hatta ahiretin dünyadan hayırlı olduğuna inanan bu ihtiyatların hepsini yapabilir. Çünkü bu ihtiyatlar fakirlik meydana getirir. Bu fakirlerin ebedi padişah olacağına muhakkak gözüyle bakan şüphesiz bu zahmete katlanır. Çünkü insanlar dünyada biraz servet kazanmak ya da bir mevki elde etmek için mahrumiyetler içinde uzun yolculukların zahmetini çekmeye sabrederler. Halbuki ölüm yetişince ne mal ne de mevki kalır, hepsi zayi olur, bu işte boşa gider. Ahiret padişahlığı için çalışan kendi nefsine reva görmediğini başkasına da reva görmemelidir. Evet değerli dinleyenlerimiz, Allah İmam Gazali Hazretlerinden razı olsun. Bize yıllar önce, bin küsur yıl önce yapmış olduğu irşadı ile bugün sanki bugün söylemiş gibi bizlere bizim yolumuzu aydınlatıyor. Allah kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Allah kendisine razı olsun. Efendim, bize ayrılan süre bugün burada sona eriyor. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.